Ayrım 11. Onlar birer çiçek. Çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine. Psikolojik danışman Şule Özcan. Sayfa 103. Verimli ders çalışma yolları. Anne ve babalar hep çocukları çok ders çalışsın isterler. Ama başarı için önemli olan çok çalışmak değil, verimli ve etkili çalışmaktır. Öğrenci ne kadar çok çalışırsa çalışsın, iyi öğrenemiyorsa, aklında bir şey kalmıyorsa, sınavlarda istediği başarıyı elde edemiyorsa, etkili olarak çalışmıyor demektir. Bazı öğrenciler az çalışmalarına rağmen verimli çalıştıkları için iyi öğrenir ve başarılı olurlar. Ancak aileler az çalıştığı için çocuklarını sürekli uyararak farkında olmadan olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Verimli çalışma için öncelikle öğrencinin ders çalışırken amaçlarını belirlemesi ve bu amaçların farkında olması gerekir. Aksi halde nereye gittiğini bilmeden yol alan ve sürekli olumsuzluklarla karşılaşma ihtimali olan bir kişiye benzer. Başarılı olmada önemli koşullardan biri planlı ve programlı olmaktır. Çocukla günlük ve haftalık planlar yapılmalı. Bu planlara dersin yanında oyun, televizyon izleme, gezme ve çocuğun sevdiği diğer faaliyetler de eklenmelidir. Zaman zaman aksamalar olsa da öğrenci bu plana uymaya çalışmalıdır. İyi bir plan yapmak için şu noktalara dikkat edilmelidir. Öğrenilenlerin kalıcı olması için en etkili yol tekrar yapmaktır. Her gün okuldan gelince o gün işlenen konular tekrarlanmalı, sonra önemli noktalar belirlenerek bu konuların üzerinde yeniden durulmalıdır. Ayrıca hafta sonlarında bu hafta içinde öğrenilenler ve önemli yerler tekrarlanmalıdır. Çünkü tekrar öğrenmeyi destekler ve sınavlarda başarıya katkı yapar. Planda farklı özellikleri olan dersleri ard arda sıralamaya, parantez içinde Türkçe sözel, matematik sayısal gibi özen gösterilmelidir. Aynı özellikteki konular veya dersler ard arda çalışıldığında istenen verim sağlanamaz. Bunun için örneğin uzun sürecek iki sosyal bilimler konusunun arasında bir fen bilgisi konusu çalışılabilir. Türkçe ödevini yaptıktan sonra İngilizce ödevi yerine matematik çalışması tercih edilmelidir. Dersler zordan kolaya doğru sıralanmalı, zorlanılan veya daha çok çaba gerektiren dersler, yorgun olunan zamanlara bırakılmayıp dikkatin daha iyi toplanabildiği, enerjinin daha çok olduğu zamanlarda çalışılmalıdır. Böylece öğrenci o konuları daha iyi öğrenir. Çalışırken dinlenme araları vermek de önemlidir. Yaklaşık 45-60 dakikadan fazla çalışıldığında dikkat dağılır ve o süreden sonraki çalışma verimli olmaz. Eğer çocuğun dikkati 30 dakikada dağılıyorsa o zaman ara verilmelidir. Bu aralar 10 ila 20 dakika civarında olmalıdır. Gerekirse daha uzun ara verilebilir. Dinlenme aralarında ders dışı faaliyetler yapılması faydalıdır. Müzik dinleme, resim yapma, spor yapma, dans etme, televizyon izleme gibi uğraşlar hem dinlenmeye hem de tekrar çalışma için hazırlanmaya yardım eder. Ancak bunları yaparken çocuğun çok yorulmamasına, televizyona dalıp uzun bir zaman harcamamasına dikkat edilmelidir. Günde 3 ila 4'ten fazla ders çalışılmamalıdır. Plan yapmak kadar dersin çalışılış biçimi de önemlidir. Ezberleyerek değil, öğrenmeye gayret ederek çalışmak derslerin akılda kalmasını kolaylaştırır. Not almak, tekrar etme, soru çözme gibi yöntemler buna katkı sağlar ve başarı getirir. Verimli ders çalışmada önemli bir konuda zamanı etkili kullanmaktır. İyi bir zaman planlaması yapılırsa çocuk hem ders çalışabilir, hem oyun oynayabilir, hem resim, müzik gibi faaliyetlerle uğraşabilir, hem kitap okuyabilir, hem de yeterince dinlenebilir. Bütün bunları kısacık güne sığdırmak başlangıçta zor gelebilir. Ancak denendiğinde o kadar zor olmadığı görülecektir. Aynı güne sığmasa bile bir gün müzik dinleme, bir gün resim yapma gibi bir ayarlama yapılabilir. Çocuğun başarısı için uyku düzeni de önemlidir. Geç saatlerde yatan, uykusunu almadan okula giden bir çocuk derslere konsantre olamaz. Ders çalışmak için sürekli uykusuz kalmak da faydadan çok zarar getirir. İşlevlerinden biri de öğrenilenlerin zihinde kalmasına katkı yapmak olan uykunun bir evresinde beyne protein salgılanır. Bu da çalışılan, öğrenilen bilgilerin zihne yerleşmesine yardımcı olur. Ders çalışma ortamı nasıl olmalı? Çocuğun ders çalıştığı, ödevlerini yaptığı, sınavlara hazırlandığı ortam onu heveslendirici, çekici ve başarıyı destekleyici nitelikte olmalıdır. Ortamın ısı, ses ve ışık durumu, yerleşme biçimi çalışmayı ve alınan verimi etkiler. Eğer mümkünse çocuğa ders çalışabileceği bir oda ayrışmalı, böylece dersine daha iyi konsantre olması sağlanmalıdır. Evin koşullarından dolayı ona böyle bir oda ayrılamıyorsa, mutfak ya da başka bir köşe çocuk için çalışma mekanı haline getirilebilir. Eğer çocuk herkesin oturduğu odada ders çalışmak zorundaysa, odanın bir köşesi ders çalışması için ona ayrılarak, masa veya bulunan sehpa ve benzeri ve bir sandalye yerleştirerek kitaplarını koyabileceği bir yer bırakarak böyle bir ortam oluşturulabilir. Bu oda veya köşenin aydınlık ve gürültüsüz olmasına özen gösterilmelidir. Çok soğuk veya çok sıcak, karanlık ya da gürültülü bir yerde çalışmanın verimi düşer. Öğrenci dersini bir masaya oturarak çalışmalıdır. Yatarak ya da ayakta çalışması iyi sonuç vermez. Masa, ışık alacak, aydınlık bir yerde olmalı, mümkünse ışığın yandan geleceği biçimde yerleştirilmelidir. Bu hem onun daha iyi konsantre olmasını hem de gözünün fazla yorulmamasını sağlar. Çalışma mekanının çekici, zevk alınan bir yer olması için çocuğun istediği bazı düzenlemeler yapılabilir ama bu düzenlemeler onun konsantre olmasına, dikkatinin dağılmasına, dersi bırakıp başka şeylerle uğraşmasına fırsat vermeyecek şekilde olmalıdır. Masa üzerinde oyuncak ve dikkat dağıtıcı nesneler olmamalıdır. İsterse sevdiği bir renk örtü örtülebilir, dikkatini dağıtmayacak bir iki eşya koyulabilir. Masanın çok dağınık olması onun çalışmaktan çabuk sıkılmasına, camın hemen önünde olması dışarıya dalmasına ve dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Masada ve çocuğun görebileceği yerlerde posterler, dersi bırakıp ilgileneceği nesneler, örneğin ayna, bulunmamalıdır. Masaya yiyecek koymamakta yarar vardır ancak çocuk çalışırken acıkıp bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsa az miktarda yiyecek de koyulabilir. Çocuğun odasında veya ders çalıştığı köşede televizyon, DVD çalar gibi cihazların olmaması onun bunlara dalıp ders çalışmayı bir kenara atmaması açısından yerinde olur. Bilgisayar oyunları ve internetle fazla oyalanmasından endişe ediliyorsa bilgisayar da başka bir odaya koyulmalıdır. Eğer çocuk herkesin oturduğu odada çalışmak durumunda ise masa televizyonun karşısına konmamalı, televizyonun sesi kısılmalı ve onun dikkatini dağıtacak ses ve eylemlerden kaçınılmalıdır. Bu ne karne böyle? Baba 8. sınıfa giden oğlunun elinde karne ile salona girdiğini görür. Allah Allah, dönem ne çabuk bitmiş diye düşünür ve oğluna seslenir. Getir bakayım şu karneyi. Al baba. Adam karneye bir bakar ki beden eğitimi ve resim dışındaki tüm dersler zayıf. Bir dediğini iki etmiyoruz. Bilgisayar dedin, bilgisayar aldık. İngilizce kursu dedin, gitar kursu, müzik aletleri. Ne istersen yapıyoruz. Kız arkadaşının çiçek parasını bile verdik. Ne bu notların hali, rezil şey. Çocuk utana sıkıla babasından biraz uzaklaşır. Baba, o benim karnem değil ki. Senin kitaplarını karıştırıyordum. Birinin arasında karnelerinden birini bulmuştum, der. Vatan Gazetesi Can Ataklı, 20 Ocak 2008. Sınav kaygısı. Öğrencileri, anne babaları ve öğretmenleri en çok düşündüren, endişelendiren konulardan birisi de sınav kaygısıdır. Lise ve üniversite sınavları kadar okullarda yapılan sınavlar da kaygı yaratabilmekte ve bu kaygı başarıyı etkilemektedir. Kaygı yalnızca sınavlarda değil, hayatın her anında yaşanan doğal bir duygudur. İnsan fiziksel ya da duygusal olarak zorlayıcı olaylarla karşı karşıya olduğunda, kendini baskı altında hissettiğinde, stresli bir durum yaşadığında ortaya çıkan, kendini koruması ve duruma uyum sağlaması için vücudun verdiği bir tepkidir. Kaygıyı yaratan olay ve durumlar değil, kişinin o olay ya da duruma bakışı ve onunla ilgili düşünceleri, yorumları ve değer yargılarıdır. Bu durum sınav için de aynıdır. Öğrenci sınavda kendisini baskı altında hissederse kaygı yaşar. Bedensel ve zihinsel tepkiler verir. Aslında orta düzeyde olan kaygı, öğrenciyi güdülenmesine, ders çalışmasına, sınava konsantre olmasına yardım eder ve başarıyı beraberinde getirir. Ancak bazı öğrenciler bu kaygıyı daha yoğun yaşarlar. Bazı anne babalar çocuklarının çok çalıştığını, deneme sınavlarında iyi dereceler aldığını, ancak üniversite sınavında bu başarıyı bir türlü gösteremediğini anlatırlar. İşte bu durum öğrencideki sınav kaygısından kaynaklanır. Öğrencide hiç kaygı olmaması da yüksek düzeydeki kaygı kadar başarıya engel olur. Sınav kaygısı, sınav anında ya da sınavdan önce kendini gösterir. Öğrencide terleme, titreme, nabız artışı, elin, ayağın birbirine dolaşması gibi bedensel tepkiler ortaya çıkar ve sıkıntı verici, bunaltıcı bir ruh hali olur. Bu durumdaki öğrenci ne yapacağını bilemez hale gelir. Dikkati dağılır, bildiklerini hatırlayamaz, yanlışlar yapar, sonucunda istediği başarıya ulaşamaz. Sınav kaygısını yaratan en önemli etmen öğrencinin sınava ilişkin inanç ve düşünceleridir. Eğer bir öğrenci sınavın çok zor olacağına inanıyorsa, başaramamaktan çok korkuyorsa, başarısız olması halinde herkesin kızacağını, alay edeceğini, sevilmeyeceğini ve her şeyin biteceğini düşünüyorsa kaygı yaşar. Ayrıca öğrencinin kendine güveninin ve başarı olacağına dair inancın az olması, yeterli ve doğru olarak ders çalışmaması da yine kaygı yaratır. Ailenin tutum ve yaklaşımları da öğrencinin kaygısını etkiler. Anne ve babalar bazen çocuğa faydalı olalım derken farkında olmadan onun kaygısını arttırabilir. Onu çalışmaya yönlendirmek için söylenen, "Bu çalışmayla bir yer kazanamazsın, herkes günde kaç soru çözüyor, sen daha nerelerdesin?" gibi sözler, "Bak, komşumuzun kızı deneme sınavında birinci olmuş, senin notların düşük" şeklinde yapılan kıyaslamalar, çocuğu baskı altına alıp kaygı yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Aile çocuktan yüksek bir başarı bekliyorsa, sınavı kazanmayı tek yol olarak görüyor ve bunu çocuğuna yansıtıyorsa da çocuk doğal olarak kaygılanır. Ayrıca anne babanın duyduğu heyecan ve kaygı çocuğu etkiler. Çocuk, "Kazanamazsam annemin yüzüne nasıl bakarım? Babam beni ne yapar?" gibi duygu ve düşünceler içinde kalırsa, kaygı ve sonucundaki başarısızlık kaçınılmaz olur. Sınav kaygısını azaltmak ve öğrencinin sınava rahat olarak girmesini sağlamak mümkündür. Ve anne baba bu durumda da çocuğa yardımcı olabilir. Bunun için öncelikle diğer konularda olduğu gibi sınavla ilgili olarak da çocuğun kendine güveni artırılmalıdır. Onu yüreklendirmeli, başaracağına inanması sağlanmalıdır. Ders çalışma yöntemi gözden geçirilmeli, daha verimli çalışması için neler yapılabileceği düşünülmelidir. Okulda dersleri iyi takip ediyorsa, verimli olarak çalışıyorsa, başarılı olacağı vurgulanmalıdır. Okulda ve evde elde ettiği küçük başarıları güzel sözlerle ödüllendirilmeli, daha iyisi için çabalaması sağlanmalıdır. Tehditten, kıyaslamadan kaçınılmalıdır. Şu gerçektir ki, her öğrencinin kendine göre bir kapasitesi vardır. Bir anne, komşunun çocuğu matematikten 2 yanlış yapıyor, kendi çocuğu 10 yanlış yapıyor diye üzülebilir ama muhtemelen o da Türkçe veya başka bir derse bir yanlış yapıyordur. En önemlisi çocuk gerçekten sınav kaygısı yaşıyorsa bu tepkileri ders çalışmamak ya da sınavdan kaçmak için verdiği düşünülmemeli, sorunun nedenleri belirlenip çözüm aranmalıdır. Ayrıca sınavdan önce yapılacak birkaç alıştırma öğrencinin kaygısını azaltarak sınavı rahat bir şekilde tamamlamasına yardım eder. Akla sınavla ilgili bir şey getirmek, kısa bir süre için hoşa giden bir durumun ya da anının hatırlanması, müzik dinlemek, şarkı söylemek rahatlamayı sağlar. Bunun yanında nefes alıştırmaları yapmak son derece faydalıdır. Doğru nefes alma alıştırmaları uzmanlardan öğrenilerek kaygı azaltılabilir. Çocuğa bu konularda da destek olunmalıdır. Sınavdan önce sakın heyecanlanma gibi sözler söylemek, heyecanı azaltmaktan çok artırır. Her şeye rağmen kaygı azaltılamıyor ve öğrenciyi olumsuz etkiliyorsa bir uzmana danışılmalıdır. Kızların, parantez içinde geleceğin analarını, okutmayan milletler, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir. Atatürk. Aileye öneriler. Çocuğunuzu motor becerilerini ve yeteneklerini sergileyip geliştirebileceği etkinliklere yönlendirin. Yüzme, futbol, dans, bale, halk oyunları, tiyatro gibi etkinlikler bu dönem için uygundur. Siz de onunla birlikte dans edin, spor yapın. Bu faaliyetler çocuğun beden gelişimi ve sağlığı için faydalı olmasının yanında onun kendini tanıması, yapabildiklerini fark etmesi, bilişsel ve sosyal becerilerini ortaya koyması ve geliştirmesi açılarından da oldukça önemlidir. Bu dönemde çocuğun eklemleri henüz yumuşak olduğu için dik oturma ve iyi yürüme alışkanlıklarının kazandırılması da gerekmektedir. Çocuğa alınacak kitapların yazılarının uygun büyüklükte olması, oturuşu düzenleme ve gözleri koruma açısından önemlidir. Başarı yolunda. Onu bebekliğinden itibaren olduğu gibi kabul etmeye çalışın ve ona anlayışla yaklaşın. Beni gör, neler yapabildiğimi fark et mesajıyla yaptığı davranışlarını görün. Çabalarını fark ettiğinizi, desteklediğinizi onu hissettirin. Çocuğunuza evde küçük görevler vererek kendine güven kazanmasına ve sorumluluk bilinci geliştirmesine yardım edin. Bu görevler basit ev işlerinde anne babaya yardım etme, odasını yatağını toplama gibi onu fazla zorlamayacak biçimde olmalıdır. Aileyle ilgili işlerde bir pay vermeniz ona işe yaradığı, dikkate alındığı duygusunu yaşatır. Bu duygu onu başarıya götürür. Yeter ki dersini çalışsın, işlerini ben yaparım düşüncesiyle onun yapması gereken görevleri siz yapmayın. Sorumluluklarını üzerinize almayın. Onun yapabileceği işleri sürekli siz yaparsanız çocuğunun sorumluluklarını yerine getirme alışkanlığı kazanamaz. Ayrıca kendisini bir şey beceremiyormuş gibi algılayabilir, ileriki yıllarda bir sorunla karşılaştığında ne yapacağını da bilemez. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ona yapmakta zorlanacağı veya tüm zamanını harcayacağı ağır görevler verilmemesidir. Onun olumlu yönlerini az da olsa başarı gösterdiği faaliyetleri görmeniz ve pekiştirmeniz kendine güvenini arttırır ve ona pek çok alanda başarılı olma yolunu açar. Okuldaki en küçük başarılarını bile "Aferin, ne güzel yaptın, seni böyle görünce mutlu oluyorum, seninle birlikte ben de bir şeyler öğreniyorum, hep böyle olursan her şeyi başarabilirsin" gibi sözlerle ödüllendirin. Bu onun kendine güvenini artıracak ve daha istekli okula gitmesine, ders çalışmasına katkı sağlayacaktır. Çocuğunuzun okula ve öğretmeniyle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olun. Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa onu azarlamadan sorunun nedenlerini anlamaya ve çözüm üretmeye çalışın. Okula gitmemek için küçük bahaneler ileri sürüyorsa bu bahanelere duymazlıktan gelin, okula gitmenin gereğini vurgulayın ve ona gitmemesi için izin vermeyin. Eğer okulda kendini yalnız hissediyor ve arkadaş edinmekte zorlanıyorsa, sınıfında anlaşabileceği arkadaşlarla tanışması için ona yardım edin. Bunun yollarını göstererek yavaş yavaş da olsa uygulamasını isteyin. Çocuğunuzun okulda başına bir şey gelirse ne yapacağı, arkadaşlarıyla anlaşamayacağı, herkesten geri kalacağı gibi endişeleri varsa onunla konuşun, duygularını paylaşın. Okulun güvenli bir yer olduğu, onun da arkadaşları gibi başarılı olabileceği, ihtiyacı olduğunda hemen okula geleceğiniz konularında anlayabileceği tatlı bir dille açıklamalar yapın. Ders çalışması için onu oyundan veya yapmayı sevdiği faaliyetlerden tamamen mahrum etmeyin. Dinlenme zamanlarında oyun oynamasına izin verin. Çünkü o hala bir çocuk ve oyun çocuk için vazgeçilmezdir. Oyun ve sevdiği faaliyetlerle dinlenir. Hoş zaman geçirip rahatlar. Aslında oyun oynarken pek çok şey de öğrenir. Oyunun engellenmesi, onun gerilemesine, daha ters tepkiler vermesine neden olur. Hayatı başına zindan eder. Televizyon ve arkadaş buluşmalarında denetleyin, ancak hayatından çıkarmayın. Sınırlar belirleyerek hem ders çalışmasını, hem arkadaşlarıyla faaliyetler yapmasını, hem de televizyonda olumsuz etkilenmeyeceği programları seyretmesine sağlayın. Bu sınırları çocuğunuzun düşüncelerini de alarak belirleyin. Çünkü katı sınırlar ders çalışmaya direnç oluşturabilir. Sınırlara uyduğunda onu ödüllendirin. Bu ödüller oyuncak alma gibi maddi ödüller yerine kutlayıcı, yüreklendirici sözler veya sevdiği yemeği yapma, hafta sonu parka götürme gibi ödüller olmalıdır. Bir şey almaya yönelik ödüller, öğrenmek ve sorumluluğunu yerine getirmek için değil, yalnızca o ödüle ulaşmak için ders çalışma davranışına yol açabilir. Diğer ödüllerinde buna yol açmamasına dikkat edilmelidir. Çocuğunuzun okulu ve öğretmeni ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olun. Durumunu izleyin. Her anne baba çocuğunun iyi eğitim almasını ister. İyi eğitim sadece okulda verilemez. Anne ve baba çocuğa okul dışında öğretmenlik yaparak eğitimine destek olmalıdır. Okulda öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler, okuma, yazma ve olumlu davranışlar evde pekiştirilemez ise iyi öğrenilmez, çocukta yerleşmez. öğretmenler anne babalara okul eğitimine destek olabilmeleri için önerilerde bulunurlar. Ayrıca öğretmenle işbirliği içinde olan anne babalar çocuğun yaşadığı sorunları ve benzerini öğretmene aktarıp destek olmasını isteyebilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ailenin öğretmenle yapacağı işbirliğinin gereği ortaya çıkar. Bazı aileler çocuk okulda her şeyi öğrenir, öğretmen gerekeni anlatır diye evde bir şey yapmak istemez. Bazı anne babalar da çocuğun karnesine bakıp durumunu izlediğini söylerler. Bu yaklaşımlar son derece yanlıştır. Karne çocuğun durumunu takip etmek için yeterli değildir. Çünkü davranışları, becerileri, duygusal durumu, uyumu, öğretmen ve arkadaşlarla ilişkileri tam olarak yansıtmaz. Ayrıca yalnızca karneye bakıp başarısız oldu diye çocuğu azarlamak, onun yaşadığı sorunların farkına varıp bu sorunları çözme yoluna gidilmediği için daha da sorun yaratır. Çocuğunuz bu konuda da sizden ilgi ve destek bekler. Bunun için onun öğretmeniyle iletişiminizi güçlendirin, okulda yapılan veli toplantılarına mümkün olduğunca katılın. Çocuğunuz bu toplantılara gitmediğinizde sizin için önemli olmadığını, onunla ilgilenmediğinizi hisseder, sonraları annem babam nasıl olsa toplantılara gelmiyor düşüncesiyle ders çalışmayı bırakabilir. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları göz ardı etmeyin. Her çocuk okuma ve yazmayı aynı anda öğrenemez. Her çocuk her derste başarılı olamayabilir. Biri Türkçe'de, diğeri matematikte, bir başkası resimde daha başarılı olabilir. Bundan dolayı çocuğu başka çocuklarla kıyaslamamalıdır. Bak Ayşe ne güzel notlar alıyor. Sende hiçbir şey yok. Sen niye aslı gibi değilsin? Gibi sözler çocuğu motive etmez. Aksine üzer ve daha da olumsuz davranışlara neden olabilir. Çocuk kendini aşağılık, işe yaramaz bir varlık olarak görebilir. Aşırı güven gösteren yaklaşımlardan kaçının. Bu sınavı sen kazanamazsan kim kazanacak? Sen üniversiteyi kazanamazsan adımı değiştireceğim. Gibi aşırı güven gösteren abartılı yaklaşımlar çocuğun üzerindeki baskıyı ve kaygıyı arttırır ve başarısızlığa neden olabilir. Ona güvendiğinizi abartmadan belirtmeniz daha doğru olacaktır. Çocuğunuza derslerinde ve diğer çalışmalarında yardımcı olamıyorsanız üzüntü ve karamsarlığa kapılmayın. Size bir şey sorduğunda geçiştirmeyin. Neden yardım edemediğiniz konusunda onunla konuşun. Ben okula gidemediğim için veya zamanında öğrendiklerimi hatırlayamadığım için sana yeterince yardımcı olamıyorum ama anlattıklarını dinleyebilirim gibi sözlerle yanında olduğunuzu ona hissettirin. İsterseniz çocuğunuzun kitaplarını okuyun. Böylece hem kendi bilgilerinizi artıracak hem de ona daha iyi yardım edebileceksiniz. Çocuğunuzu derslerin yanında başka etkinliklere de yönlendirin ama bunu yaparken onu okul, dershane veya sosyal etkinlikler arasında sıkışık bırakmayın. Elbette dersini çalışsın, bir şeyler öğrensin ama bırakın çocukluğunu yaşasın, dinleneceği yerde dinlensin, eğleneceği zaman eğlensin. Bu günler geri gelmeyeceğine göre çocukluğunu da doya doya yaşamasına izin verin. Ondan her şeyde mükemmel olmasını beklemeyin. Her insan bazı işlerde, derslerde başarılı olurken bazılarında aynı başarıyı gösteremez. Şunu unutmayın ki sizin de mükemmel olmayan yönleriniz vardır. Çocuğunuzun her şeyde mükemmel olmasını beklemek, onun olduğu kadar sizin de stresinizi ve kaygınızı arttırır. Bunun etkisiyle başarısı düşer. Çocuğunuzu internetten gelecek tehlikelere karşı koruyun. İnternet siteleri ne yazık ki bir sürü zararlı öğe ile dolu ve çocuklar farkında olmadan bunlara ulaşabilir. Pek çok olumsuz durumlarla karşılaşabilirler. Onu bu konuda bilgilendirin. İnternette geçireceği zamanla bir sınır koyun ve çocuğunuzu bunaltmadan denetimler yapın. Orada gördüklerini size rahatça anlatabilmesi için ona güven verin. 11. ayrımın sonu. Sayfa 115.